Ayrım 69.
Sayfa 202. Özet. Türkiye'nin siyasal yapısını tarihsel dönüşümü içinde açıklamak. Osmanlı siyasal düzeninin ana özelliklerinden biri, Osmanlı İmparatorluğu'nun tımar ve kulluk düzenlerine dayanan askeri ve teokratik nitelikte mutlakiyetçi bir monarşi olmasıdır. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde Batı burjuvazisinin siyasal yükselişinin doruk noktasına ulaşmasına karşın Osmanlı İmparatorluğu tımar ve kul düzenlerinin çökmesi, askeri gücü temelinden sarsılmasıyla yaygın bir düzensizliğe batmıştır. Aynı zamanda merkezi gücü de giderek zayıflamış, feodalizmin en ilkel haline teslim olmuştur. 1876 yılında ilk Osmanlı anayasası olan Kanuni Esasi'nin ilan edilmesi ve 1. Meşrutiyet döneminin başlaması ve padişah karşısında oldukça zayıf yetkileri olmakla birlikte bir meclisin kurulması ile birlikte Türkiye'nin siyasal düzeni parlamenter sistem olarak belirlenmiş ve o günden günümüze dek sürmüştür. İkinci Meşrutiyet'in ilanı 1908 Temmuz ayında Rumeli'deki askeri birliklerin isyanı ile mümkün olmuştur. Padişah 2. Abdülhamit'in 32 yıl aradan sonra yeniden meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalması ile sonuçlanmıştır. 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyetle beraber Kanuni Esasi'de yapılan değişikliklerle 1909'da yeni bir anayasal dönem başlamıştır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplanmış ve önceki meclislerden farklı olarak yasama, yürütme ve yargı erklerini bünyesinde toplamıştır. 23 Nisan 1920, 1 Nisan 1923 tarihleri arasını kapsayan süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde Kurtuluş Savaşı verilmiş. Aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son derece canlı demokratik tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmaların ürünlerinden biri olan 20 Ocak 1921'de yürürlüğe giren Cumhuriyet'in ilk anayasası, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, seçimlerin 2 yılda bir yapılacağını ve meclisin her yıl Kasım ayı başında kendiliğinden toplanacağını bildirmiştir. 1924 anayasası ise yürütme görevini bir başka deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koyduğu genel kurallar çerçevesinde ülkeyi yönetme görevini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na vermiştir. 1946'da çok partili hayata geçilmesinden sonra da temel anayasal çerçeveyi oluşturmuştur. Çok partili dönemle birlikte iş başına gelen Demokrat Parti döneminde 1924 anayasası en çok parlamentoya verdiği geniş yetkiler dolayısıyla eleştirilmiştir. 27 Mayıs 1960 günü Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı darbe ile ülke yönetimine el koymuştur. 27 Mayıs müdahalesinin ardından askeri bir komite olan Milli Birlik Komitesi 1924 anayasasındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerini almış, yetkilerini kuşanmıştır. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yürürlüğe giren 1982 anayasası ise yasama ve yürütme güçlerinin egemenliğini bir nebze daha güçlendirmiş. Aynı zamanda tek meclisli sisteme geri dönülmüştür. 1961 anayasasında Cumhuriyet'in nitelikleri arasında sayılan ulusal devlet ilkesinin yerine 1982 anayasasında Atatürk milliyetçiliğine bağlılık getirilmiştir. İnsan hakları açısından ise 1982 anayasası sınırlama ve yasaklamalara ağırlık veren bir yaklaşım içindedir. Anayasa birey ve devleti adeta birbirine rakip iki unsur olarak ele almış ve birey haklarının genişlemesinin devleti zaafa düşüreceği endişesini yansıtan bir belge olmuştur. Türkiye'de parlamenter sistemin temel özelliklerini açıklamak. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren parlamenter sistemle yönetilmektedir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplandı ve önceki meclislerden farklı olarak yasama, yürütme ve yargı erklerini bünyesinde topladı. Ülkemizde halen 1982 Anayasası yürürlüktedir. 1982 Anayasası yürütmenin güçlendirmesi yoluyla güçlü bir devlet yaratmayı amaçlamış ve haklar ve özgürlükler alanında önemli ölçüde kısıtlamaya gitmiştir. 1982 Anayasası'na göre yasa yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir ve bu yetki devredilemez. Yürütme, Cumhurbaşkanı ve hükümet olmak üzere iki kanatlıdır. Anayasamızda yer alan temel kurallara göre mahkemelerin kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri, yargılama yöntemleri yasayla belirlenir. Yargılama kamuoyuna açık bir biçimde yapılır. 1982 Anayasası ile getirilen bir başka yenilik, Meclis Bakanlar Kurulu'na kanun gücünde kararname çıkarma yetkisidir. Yasama organının yani meclisin konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak hükümetin çıkardığı kanun gücüne sahip bir kararnameye kanun hükmünde kararname adı verilir. Kanun hükmündeki kararname de kararname çeşitlerinden biridir. Ancak parlamentonun onayına sunuldukları için ve onay verildiğinde kanun güç ve kuvvetindedirler. Bir başka deyişle uygulamada kanun hükmünde kararnameler bir kanunun sahip olduğu güce sahiptirler. Türkiye'de siyasal partilerin işleyişini değerlendirmek. Siyasal partiler Türkiye'de ilk olarak 1961 Anayasası ile bir anayasa konusu haline getirilmişlerdir. Anayasamıza göre 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı yasada ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere göre siyasi partilere üye olma ve dilediği anda üyelikten çekilme hakkına sahiptir. Türkiye'de seçim sistemlerinin tarihsel olarak nasıl uygulandığını açıklamak. Cumhuriyet ilan edilmeden önce ülkemizde ilk seçim 1877 yılında yapılmıştır. Cumhuriyet sonrasında 1946'dan sonra çok partili hayata geçilmesiyle beraber seçimlere birden çok parti katılmaya başlamıştır. Türkiye'de 1950-1960 döneminde uygulanan seçim sistemi liste usulü çoğunluk sistemidir. 1961 Anayasası ile beraber çoğunluk sistemi terk edilmiş ve yerine nispi temsil sistemi getirilmiştir. Türkiye'de seçim sistemlerinin günümüzdeki işleyişini değerlendirmek. 1983 yılında çıkarılan seçim yasası yine nispi temsil sistemini öngörmesine karşın genel ve bölgesel baraj engelleri koyması sonucunda küçük partilerin parlamentoda temsil hakkı ellerinden alınmıştır. Tüm ülke genelinde geçerli olan %10 barajı ülke genelinde geçerli oyların %10'unu alamayan partilerin parlamentoda temsil edilemeyeceklerini öngörmektedir.